bugün karşılaştık.
Herkese merhaba, ismim Deniz Karanfil. 17 yıllık kitapçılık deneyimim ve kitabın kültür endüstrisi içerisindeki durumu, tarihsel olarak bugünkü haline gelişiyle ilgili kendime dert edindiğim konularla ilgili sizinle konuşacağım. Sizlerin de kitap denilen nesnenin durumu ile ilgili merak ettiğiniz fikirlerinizi, sorularınızı bize ulaştırmanızı bekliyoruz. Şundan söz etmek istiyorum. Özellikle ülkemiz için, yani Türkiye için bundan daha açıkça söz etmek istiyorum. Uzun zamandır kitap piyasası içerisinde, kitap satışı içerisinde bulunmam hasebiyle sosyolojik olarak neyin çok sattığını ve neden sattığını, toplumun sınıfsal olarak, kültürel olarak nereye yöneldiğini satış raporlarında, kitapların hareket edişinde gözlemleyebiliyoruz. 4 tane yazar aslında Türkiye'nin bugüne kadar en çok yazan, satan yazarları olarak düşünürsek. Birincisi, tarihsel olarak gidiyorum, birincisi Tanpınar'dır. İkincisi Sabahattin Ali'dir. Üçüncüsü Oğuz Atay'dır. Dördüncüsü de bu bir tek bir yazar değil. İkinci yeni cenahı etrafında birleşen Cemal Süreyya, özellikle Turgut Uyar etrafında birleşen o kitapların dönem dönem belli zamanlarda yükselişe geçmesi olarak görülebilir. Peki bu tesadüfen olmuş bir şey midir? Tabii ki değil. Örnek olarak Tanpınar, tam da bahsettiğim bu modernizm, cumhuriyetin kuruluş süreci ve batılılaşma, aydınlanma kavramlarının kafa karışıklığı içerisinde anlaşılamadığı, yanlış anlaşıldığı ya da o anlaşılan batılılaşmanın toplumda karşılık bulmayışı, toplumda belli gerilimlere neden oluşu süreçlerini en iyi yazan yazardır. Huzur romanındaki Mümtaz karakteri de, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndeki o acayip fantastik durum da aslında bize şunu ifade eder. Bu toplumun aydınlanmayla ve modernizmle bir problemi var. İçten içe bu toplum nesilden nesile, o cumhuriyet sürecinden bu yana bunu bir türlü kafasında tam olarak oturtamamıştır. Bu oturtamayış öyle bir noktaya gelmiştir ki bazen nefrete, bazen de içe kapanmaya, kendi içine çekilmeye neden olmuştur. Bugün Tanpınar'ın aslında bütün bu süreçlerin sonunda 2000'lerden itibaren çok satmaya başlaması, hatta uluslararası anlamda da özellikle Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün Türkiye'yi anlamak isteyen, Türkiye'deki değişim sürecini, Türkiye denilen devletin ortaya çıkış sürecini anlamak isteyenler için ideal bir okuma alanı. Peki bu toplumsal süreç neden bugüne tekabül etti? Çünkü modernizmle artık modernizmden artık kaçışın olmadığını, buna direnmeye çalışan, kendisini muhafazakar, daha dindar, daha gelenekçi gören insanları tam da modernizmin içerisinde, hatta postmodernizmin içerisinde kendisini bulan torunları ve çocukları geriye dönüp bu aslında biraz da nostaljik ve romantik olan tarafı kavramaya çalıştılar. O süreç öyle bir noktaya getirdi ki özellikle hani Türkiye'de yine bu modernizmle problemleri olan, aydınlanmayla problemleri olan bir uzun süren bir iktidarında bu kültürel dünyayı dönüştürme arzusu ya da en azından bir yerinden dahil olma çabası toplumun ağırlıklı bir kesimini oluşturan, özellikle Anadolu'da, Taşra'da yaşayan ve bu sorunları kendisine mesele haline getirmiş insanların son neslinde, yani torunlarında ve çocuklarında Tanpınar'ı yeniden anlama, gerçekten Tanpınar'a ne anlatmaya çalıştığını kavrama çabasına dönüştü ve bugün herkes bu süreci anlamanın bir biçimi olarak Tanpınar romanlarına geri döndü. Yine devamında Sabahattin Ali'nin benzer bir popülerlik yaşaması da işin başka bir boyutuydu. Sabahattin Ali aydınlanma modernizm karşıtı değildi. Fakat Sabahattin Ali'nin de içine oturtamadığı şey, aslında tam olarak kafasında netleştiremediği şey, bu toplumun netleştiremediği şeydi. O da şuydu, taşradan kente geçip üretim ilişkileri içerisinde bulunmaya ve bu iletim ilişkileri içerisinde bulunurken kendi değer yargılarının dönüşmesine, daha o bir arada hareket etme fikrinden daha bireysel hareket etme fikrine geçişe dair romanlardı bunlar. Özellikle Kuyucaklı Yusuf'ta Yusuf karakterinin köyünden Edremit ilçesine gelişinde, ki yol boyunca anlatılan bir pasaj da aslında çok net bir şekilde bu pasajı okuduğumuzda, ki çoğu insan okumuştur, görecektir ki Yusuf köyünde yaşadığı dar çevrede kurduğu sosyal ilişkileri ve bağlılıklarını kendince ya da toplumca temizlik, saflık olarak görülen duygularını adeta bir kirliliğin ve pisliğin içine girermiş gibi girerek ifade eder Edremit'e. Bu Sabahattin Ali'nin gördüğü ya da aşamadığı nokta toplumun büyük bir kısmında da karşılık buldu. Fakat bu karşılık buluş yine aynı şekilde dediğim gibi ilk andaki o karmaşadan çıkıp insanların ülkeyi ve toplumsal yapıyı netleştirdiğinde kafasında ve yaşamıyla ülkenin değişimi arasındaki boşluğu fark ettiğinde Sabahattin Ali romanlarının aslında tam olarak da bunu anlattığını görürüz. İkinci yeni ve Oğuz Atay aslında aynı yere tekabül eder. Fakat Oğuz Atay üzerine aslında çok fazla konuşulması gereken, çok fazla tartışılması gereken bir yazardır. Bunu belki hani bambaşka bir ortamda, bambaşka bir şekilde konuşmak gerekir. Ki konuşulmuştur da. Konunun bu tarafıyla ilgili çok bir şey söylendi mi bilmiyorum ama şunu çok iyi biliriz ve bu çok o kadar nettir ki bunu her defasında kitap satarken, kitapla ilgili bir şeyler yaparken her defasında tekrar tekrar gözlemlemek beni açıkçası şaşırttı bir dönem. Oğuz Atay 1970'lerin toplumsal kaosunda ortaya çıkan sınıf bilincinin bu topluma ilk defa sirayet ettiği, sınıf mücadelesinin kör topalda olsa, yarım yamalakta olsa ortaya çıktığı, kaosun asla bitmediği, darbelerle, çatışmalarla, neredeyse iç savaşa varan süreçle devam ettiği bir dönemin yazarıdır. Ve o dönem içerisinde bütün bunlar olurken toplumun bu sınıf çatışmasına ve karşılıklı radikalleşen siyasi ideolojik tartışmalara ve çatışmalara rağmen insanların da bütün bu çatışmaların içinde olmalarına rağmen ya da dışında kalmaya çalışmalarına rağmen içlerinde bir biriken bu tam olarak anlamlandıramama ve yalnızlık hissini çok iyi anlamıştır. Öyle ki orta sınıfın, küçük burjuvanın bir türlü nerede konumlanacağını bilemediği bir süreç, bir kaos halidir. Ve devamında da zaten çok büyük bir darbe, çok büyük bir vahşet, cezaevleri dolup taşıyor insanlar, suçlu suçsuz bir sürü insan, idamlar, sokak ortasında infazlar vesaire derken bu insanlar bütün bu badireleri atlattıktan sonra bir şekilde bu jenerasyon, özellikle o 68 ve 78 diye tabir edilen o jenerasyon 80'lerin sonlarına doğru artık bir hayat gailesine ve yaşamın başka bir pratiğine dönüyorlar. Fırtına geçmiş, ortalık dağılmış, dinen fırtınanın arasında hengameden çıkılmış ama öyle hırpalanmışlar ki toplum sal olan tarafı bir yana bireysel olarak da, psikolojik olarak, ruhsal olarak da çok büyük hasarlar geçirmişlerdir. Ve işte tam da bu hasar geçiren ailelerin çocukları 2000'lerin başlarında kendilerine de ailelerinden miras kalan o travmaları, o acıları, ruhsal acıları özellikle ve yalnızlık duygusunu, kimsesizlik duygusunu, boşluğu, güvensizlik duygusunu hissettikleri noktada Oğuz Atay'ı ve özellikle tutunamayanları keşfederler. Çünkü tutunamayanlar bütün bir toplumun psikolojik olarak nasıl bir travma atlattığını gözler önüne serer. Ve mucizevi tarafı da tam olarak zaten oradadır. Çünkü tam o kaosun içerisinde bütün bunları görmüştür Oğuz Atay. Aslında bir Don Kişot yazmıştır. Ama Türkiye'nin Don Kişot'u ancak bu kadar olabilirdi. Buradan bu tanımlamaların sonunda şunu gözlemleyebiliriz. Kitap aslında üretilirken, yani bir yazar kitabı üretirken ve onu yazarken başka bir şeyi yaşar. Dışarıdadır, olan bitenin dışındadır ve o olan biteni izlerken kendisinde ortaya çıkacak duygulanmalar ve fikirlerdir sonuca ulaşacak şey. Daha da komik olan bir şey var burada. Peki 2000'lerin o kitap endüstrisi içerisinde Oğuz Atay'ı bulan kısmı 2020'de ne yapıyordu? Onlar artık dispozitifin, psikolojizmin tarafına çekilmeye başladılar. Ve bunlar öyle bir salgın gibi yayıldı ki kişisel gelişim ve kendini iyileştir sloganı etrafında toplanacak belki yüz binlerce yayın bombardımanına tutuldular ve bunlara merak saldılar. Çünkü yaşadıkları duyguların bir karşılığı olan kitapla artık bundan kurtulmak istemenin karşılığı olan arasında kocaman bir uçurum vardı. Burada anlatmak istediğim aslında kitabın tüm bu süreçleri, toplumun yazıyı buluşundan bugüne kadar bütün değişimlerini ilk elden ortaya çıkaran şey olduğunu ifade etmek. Tarihsel anlamda yine geriye doğru döndüğümüzde bir kapan tanımını kullandığımız şey kitabın bir zaman kapanı oluşu ve bu kapanın açıldığında sanki bir yolculuğa çıkıyormuşuz hissinin uyanışı tam olarak bu süreçleri ifade eder aslında. 19. yüzyılın o yükselen romantizmi ve aydınlanmacı zihniyeti kol kola ilerlerken bize romanı miras bıraktı 20. yüzyıla ve dünyanın en güzel romanları dediğim gibi 20. yüzyıl ve 19. yüzyıl arasında yazıldılar. En büyük romanları bu süreçte yazıldılar. Devamında daha kısa, daha içinde dar ve insanın ruhsal olarak anlamlandırmakta güçlük çektiği zamanlarını, imgelerini sembolleştiren 1950'ler sonrası öykü ortaya çıktı. Gamze Gamze Bir Gülüver'in Serüvenleri isimli 5. bölümde kutsal ve fetişin arasına sıkışmış kitabın satın alınma alışkanlıklarından ve kitapla ilişkimizin nasıl değişebileceğinden söz ettim.